Bu görüntüler Ramazan ayında İmam Hümeyni'nin evinde Cumhurbaşkanı, hükümet ve parlamento başkanları, yargı organları, yasama, yürütme ve yargı makamlarının üyelerini davet ettiği bir iftar yemeği esnasında çekildi. İmam Hümeyni bu yemekte konuşma yapmayıp namaz kılanlara imamlık yapmakla yetindi. Namazdan sonra havluya yöneldi ve orada birbiri peşi sıra duran misafirlerin arasında ayakta durmaya özen gösterdi. Bu duruşu birisini beklediğinin işaretiydi. Cumhurbaşkanı Ali Hamaney geldiğinde İmam Hümeyni çok büyük anlamlar taşıyan bir jest yaparak onu yanına oturttu. Bu, Şeyh Muntazari'nin istifasını kabul etmesinden birkaç hafta sonra ve hastaneye girişinden birkaç hafta önce verdiği son iftar yemeğiydi. Ramazan ayından sonra imamın sağlık durumu yavaş yavaş kötüleşmeye başladı. 23 Mayıs 1989 Ruhullah'ın Cemeran'da bulunan bürosundaki son çalışma günüydü.
O gün imamla görüşen, ona selam veren ve imamın da ona dua ettiği son kişinin Lübnanlı yaşlı bir kadın olması çok garip bir olaydır. Bu kadın şehadetiyle İslam'ın, direnişin ve Lübnan'ın tarihinde temel bir dönüm noktası oluşturan büyük bir şehidin annesiydi. O imamla görüşen son kişiydi. Onu imamın yanına götürdüğümde sevindi ve ona sevgi dolu bir kibarlık gösterdi. Şehidin annesi de imama ne kadar bağlı olduğunu gösterdi. Kadın çıkınca imam bir süre ona dua etti ve ertesi günün sabahı da hastaneye yatırıldı.
İmam Hümeyni'nin yakalandığı kanser hastalığı, Necef'te sürgünde bulunduğu zamandan itibaren 10 senelik bir durgunluktan sonra yeniden faaliyetine başladı. İmamı izleyen sağlık ekibine göre kanserli hücreler, bilmedikleri sebeplerden ötürü 1979'dan beri faaliyetini durdurmuş ve yine bilmedikleri sebeplerden ötürü 1989'da yeniden faaliyete geçmişti. İmam 24 Mayıs'ta hemen hastaneye yatırıldı ve orada sadece 11 gün kalabildi.
Hastalığının doğasını belli ölçüde biliyordu. Ama Allah'a olan derin tevekkülü, kalbi bazen yorgun düşse de onun hiçbir şeyden korkmamasını sağlıyordu. Ben ve diğer sağlık ekibi üyeleri tıbbi olarak gerekenleri yapıyorduk. Bizim en çok dikkatimizi çeken şey, imam için biraz olsun endişe duyduğumuz zamanlarda bizim hareketimizi gözlemesi ve bize ilgi göstermesiydi. ...42 senelik doktorluk hayatım boyunca imam kadar sistemli, doktorların yönlendirmelerine harfiyen uyan, doktorla hasta arasında sıcak bir ilişki kuran bir hasta daha görmedim. Korkunun ne demek olduğunu bilmiyordu. O belki de ömrüm boyunca ve doktorluk yaşantımda gördüğüm korku nedir bilmeyen, ne ölümden ne de hastalıktan korkan, Allah'tan başka hiçbir güçten korkmayan tek kişiydi. Onun için yaşam, ölüm ve bunun gibi şeyler Allah'ın gücü dahilinde olan şeylerdi. Ve o istediği zaman gerçekleşirdi. Bu nedenle hiçbir şeyden korkmadı. Ölüm onu korkutan bir şey değildi.
İmam Hümeyni, devlet işlerini takip etmeye özen gösterdi. Üst düzey devlet yetkililerini, bunların başında da öğrencisi Ali Hamaney ve Şeyh Ali Ekber Rafsanjani'yi kabul ediyor, son yapılan yenilikleri takip etmeye çalışıyordu. Günlük gazeteleri okumaya ya da küçük radyosundan haber dinlemeye ara vermedi. İmam, bazı değerlendirmelerde bulunmak için bazı görüşmeler yapıyordu.
İmam her gün bütün İran gazetelerine göz gezdiriyor, radyo dinliyor, İran İslam Cumhuriyeti televizyonunu, özellikle de haberleri seyrediyordu. Haberleri düzenli olarak dinliyor ve televizyonun yayınladığı programları büyük bir dikkatle takip ediyordu. İmam aynı şekilde her gün büyük bir ilgiyle düşmanın haberlerini de takip ediyordu. Uluslararası gazetelerin, özellikle de Amerikan ve İsrail gazetelerinin baş makalelerinde yazılanları öğrenmeye özen gösterdi.
Hastanede kaldığı süre içinde Ahmet Hümeyni babasının yanından ayrılmadı. Onu tanıyanlar babasına olan derin bağlılığını anlatırlar. Özellikle abisi Mustafa'nın Necef'te Savak ve Irak istihbaratı tarafından öldürülmesinden sonra Ahmet Hümeyni imamın sağ kolu oldu. Onun büro şefi ve sırlarını muhafaza eden kişiydi. Buna rağmen 1993'te vefat edinceye kadar hiçbir siyasi makamı kabul etmedi.
Bu süre içinde şaka yapıyordu. Çok şefkatliydi. Şakacı bir yapısı vardı. Belki de bunu çok az kişi biliyordur. Çünkü sadece çocuklarıyla beraberken böyleydi. O vakit bizimle ve çocuklarla şakalaşıyordu. Çocuklara karşı çok şefkatliydi. İnsanlara söyle, beni kabul etmesi için Allah'a dua etsinler diyordu.
Ruhullah bir gün bile namazı bırakmadı. Yaşının ilerlemiş olmasına ve gücünün azalmasına rağmen ayakta namaz kılmakta ısrar ediyordu. Yanında olanlar oturarak namaz kılması için onu zorluyorlar ama ısrarı karşısında namaz kılarken yanında duruyorlardı. Sanki hastalığın bitkin düşürdüğü ve kalan gücünü de çekip aldığı 78'lik bu adama Rabbi için oturarak namaz kılmak güç geliyordu. Rabbinden haya ettiği ve utandığı için büyük çaba sarf ederek namazını ayakta kıldı. İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn diye mırıldandı. Rükûda Sübhâne Rabbiyel Azîm ve bihamdihi, secdede de Sübhâne Rabbiyel Âlâ ve bihamdihi dualarını okudu.
كان الإمام يقرأ القرآن كل يوم.
İmam her gün çokça Kur'an ve dua okuyordu. Cameran'da imama hizmet ettiğimiz 10 sene zarfında imama ait Cennetin Anahtarları adlı kitap en az 2 kere kullanılamaz hale geldi. Bilinen duaların olduğu bu kitaba gözü gibi bakmasına rağmen sürekli kullandığı ve yanından ayırmadığı için bu kitap 10 sene içinde 2 defa yırtıldı. Biz de ona bu kitabın yeni nüshalarını getirdik.
İmamın sağlık durumu gittikçe kötüleşiyordu. Hastanedeki son günlerinde yataktan bile kalkamaz oldu.
Aziz ve şerefli milletimizi, İmam Hümeyni'nin tedavi sürecinde bir sorunla karşılaştığını bildiriyoruz. Doktorlar ve uzmanlar imamı tedavi etmek için ellerinden geleni yapıyorlar.
Doktorlar midesini kanserli hücrelerden temizlemek için İmam Hümeyni'yi ameliyat etmeye karar verdiler. Ruhullah ameliyat öncesi Küçükköy'ü Hümeyn'deki caminin imamıyla görüşmek istedi.
Bir gün Ahmet Hümeyni beni aradı ve imam bir konuda seninle görüşmek istiyor dedi. Gittim ve ona beni niye çağırdığını sordum. Bana, seni Hümeyni'de babamdan bana kalan mirası fakir ve yoksullara dağıtmakla görevlendirmek istiyorum dedi. İmamın emriyle Hümeyni'ye gittim ve orada cuma namazını kıldırdım. İmamın babasından kalan mirasın ne kadar olduğunu görmeye gittim. Miras 4500 metrekarelik bir araziden ibaretti. Dağıtım işleminde önceliği şehit ve kayıpların aileleriyle esirlere verdim. Mirası aralarında paylaştırdım, onlar da bu arazide inşaata başladılar. Söylemek istediğim şey, bir devrimi yöneten ve senelerce ülkeye başkanlık eden bir kişinin, bu dünyanın malından hiçbir şeye, hatta hiçbir konuma sahip olmayarak bu dünyadan göçtüğüdür. İmam her zaman, bana hizmetçi demeniz, lider demenizden daha iyidir derdi.
Ameliyattan sonra İmam Hümeyni'nin sağlık durumu daha da kötüleşti. Doktorlar o saatten sonra hastalığı kontrol altına alamadılar.
Hiç kimse imamın şikayet ettiğini, acılardan ötürü ah çektiğini duymadı. İmam uyanık olduğu anlarda bile zikirle ve namazla meşguldü.
Vefatından saatler önce, 3 Haziran akşamı saat 7.30'da ciğerleri nefes alma işlemini yerine getirememeye ve yüzünde duyduğu acının izleri belirmeye başladığında imam, akşam ve yatsı namazlarını kılmakta ısrar etti. Bu, Ruhullah Hümeyni'nin kıldığı son namazdı.
Ve acibe ki, in halat.
Burundan nefes borusunu hortum soktular. Bu durumda insan konuşamaz. Ama biz imamın namaz kıldığını görüyorduk. Hastanede çekilen filme bakacak olursanız, imamın işaret parmağıyla işaret ettiğini görürsünüz. Hastalık halinde kıbleye dönmek şartıyla bu şekilde namaz kılınması mümkündür. Kıbleye yönelip başını hareket ettirerek rükû ve secde yapabilir.
Başının, gözünün ve elinin işareti rükû ve secde ettiğini gösteriyordu ve sonra zikir, ibadet ve namazla meşgul olduğu halde bilincini kaybetti.
Bilinçli olduğu son anlarda başucunda olan son kişi olduğumu söyleyebilirim. Ondan sonra bilincini kaybetti. Bana çağır onları, buraya gelsinler dedi. Annemi, kız ve erkek kardeşlerimi çağırdım, etrafına toplandılar. İki şer'i meseleden bahsetti. Bu onun mucizelerindendi. Son sözlerini duymak için bir dakika onu dinledim. Daha öncesinde ona dolunaylı gecelerde kılınan sabah namazı hakkında soru sormuştum. O vakit bana bu konu hakkında cevap verdi. Söylediği son sözü anlamadım. Sonra bana ışığı söndür dedi. Bazımızın hoşlanmayacağı ihtimaliyle isteyen çıksın, isteyen kalsın. Sen ışığı söndür dedi. Annem ve kardeşlerim peş peşe dışarı çıktılar. Sonra ben yanına döndüm ve onu yüzünden öptüm. Elini hareket ettirdiğini gördüm. Namaz kıldığını sandım. Allah daha iyi bilir. Onun bu şekilde parmağını oynatarak namaz kıldığını düşündüm. Işığı söndürdüm ve odadan çıktım. Gözlerini yumdu, bilincini kaybetmişti. Daha sonra doktorlar geldi, onu muayene ettiler. Suni teneffüs yaparak yeniden nabız almaya çalıştılar. Kalbi ve ciğerleri çalıştırdılar. Bir an gözlerini açtığı ve gökyüzüne baktığı söylendi. Bu onun son sözleri ve son hareketiydi.
İmam kalbi durduğu için değil, yakalandığı hastalık sonucu öldü. Antrum denilen mide kanserine yakalanmıştı. Aslında bu nedenle vefat etti. Kalp hastalığı son ana kadar kontrol altındaydı.
İmam Hümeyni bu dünyadan göçüp gitti. 28 Şevval Cumartesi, miladi 3 Haziran 1989'a tekabül eden gece, 87 yıl, 9 ay, 10 gün yaşadığı bu dünyadan göçtü.
İmam Cameran'da kiralık bir evde yaşadı, kiralık bir evde öldü ve o gece kiralık bir evde cenazesi yıkandı.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillah ve inna ileyhi raciun.
Müslümanların lideri ve dünyanın özgür insanlarının rehberi İmam Hümeyni Hazretlerinin yüce ruhu yüce melekut alemine intikal etmiştir. Bu münasebetle İmam Hümeyni'nin oğlu Seyyid Ahmet şu açıklamayı yapmıştır.
Seyyid Ahmet Hümeyni babasının öldüğü gece İran radyosunun yayınladığı bir açıklamada İmam Hümeyni'nin bürosunun şer'i hakları, hums ve zekat mallarını kabul etmeyeceğini bildirdi.
İnsanlar milyarlarca toman değerindeki parayı imamın bürosuna ulaştırmak istiyordu. Seyyid Ahmet onlara, "Getirmeyin, imam artık burada değil," dedi. Hatta cemaat liderlerinden birinin, İmam Hümeyni henüz hastanedeyken göndermiş olduğu para bile birkaç gün sonra ona iade edildi ve ona, "Seyyid Ahmet'in bugünden sonra para kabul etmeyeceğiz," dediği iletildi. Seyyid Ahmet o dönem havza müdürü olan Ayetullah Fazıl Lenkerani'ye öğrencilerin aylık maaşlarını ödemesi için 800 milyon tomenlik bir çek ödemesinde bulundu ve ona bankalarda olan bütün meblağın İmam Hümeyni'nin mirasına değil Kum'daki ilim havzasına ait olduğunu söyledi.
İmam Hümeyni'nin bürosuna ait bütün yasal mallar Kum'daki dini ilim talebelerine harcandı. İmam Hümeyni'nin ailesi bu malların idaresinde hiçbir imtiyazdan yararlanmadı. Hatta Ahmet Hümeyni babası yaşarken ve öldükten sonra hiçbir siyasi makamda görev almadı. Bu, haddi zatında kadim mirasa yapılan bir darbe niteliğindeydi. Dini merci, tarihi olarak bakıldığında siyasi ve ekonomik imkanlarıyla birlikte vefatından sonra merciğinin ailesinin mirası olur. Ancak Hümeyni'nin ailesi İran halkının bütün cemaatlerinden gördüğü büyük saygı ve hürmetten başka ekonomik ve siyasi imtiyazların hiçbirini kullanmadı.
O vakit Kum Havzası Müdürü Ayetullah Fazıl Lankerani'nin bana İmamın oğlu Seyyid Ahmet hakkında çok güzel bir şey anlattı. Bana Seyyid Ahmet'in kişiliğiyle ilgili bilinmesi gereken bir şey olduğunu söyledi. Ben de nedir dedim. Anlatmaya başladı. Bir gün ben kum havzası müdürüyken Seyyid Ahmet beni aradı ve ilim havzasının bütün hocalarını topla. Onlarla konuşmak istiyorum dedi. Toplandıklarında baktık ki Seyyid Ahmet bir poşet getirmiş. Poşeti toplanılan yerin ortasına koydu. Bu nedir dedik. Bunlar imama gelen bütün hediyeler ve adaklardır. Poşette altın ve para var. Biz imamın ailesi olarak bu paraların harcanmasını şüphe uyandıracak bir iş olarak görüyoruz. Bu nedenle imama altın ve para olarak sunulan her şeyin öğrencilere maaş olarak verilmesi için bunları buraya getirdim dedi.
İmam Hümeyni'nin vefatı pazar sabahı resmi olarak duyuruldu ve sonrasında Arap ve dünya basınında benzeri görülmemiş bir basın kehaneti furyası başladı. Yapılan bu kehanetlerde altı üçgen olarak adlandırdıkları Ahmet Hümeyni, Hamaney ve Rafsanjani arasında Hümeyni'nin halefi olma konusunda gizli bir mücadele olduğundan bahsedildi. Ve Ahmet Hümeyni şansı en yüksek aday olarak gösterildi. İmam Hümeyni'nin vefatından saatler sonra görevi devrimin yeni liderini ve fakihi seçme üzerinde yoğunlaşan uzmanlar konseyi acil bir toplantı düzenledi.
Uzmanlar konseyi İmam Hümeyni'nin vefatından önce onun ölümünden sonra liderlik şekli üzerinde çalışma yapmış, şura şeklinde mi yoksa bir kişinin idaresiyle mi olacağı tartışılmıştı. Ancak şura şeklinde anlaşma sağlanamadı ve imamın liderlik makamında bir grup değil bir kişinin olması tavsiyesine uyuldu. Uygun kişinin kim olduğu konusuna görüş alışverişinde bulunuldu ve uzmanlar meclisi büyük oy farkıyla kararlı, tavizsiz, kontrol etmesini bilen, planlı, cesur, fakih, adil ve özgürlüğe inanan bir kişiyi, yani Ayetullah Hamaney'i seçti.
İmamın Seyyid Hamaney ile ilişki kurduğu her durum, bu ilişkinin çok özel olduğuna işaret ediyordu. İmamın vefatından 40 sene evvel ve devrimin kazandığı zaferin öncesi ve sonrasında, Ayetullah Hamaney'i devrim liderliği meclisinde seçkin bir üye olarak bulunuyordu. İmam o hassas şartlarda onu tayin etmişti. Cumhurbaşkanı Ali Recai'nin şehit olmasından sonra hiç kimse imamın din adamlarının cumhurbaşkanlığı makamına aday olmasına izin vereceğini zannetmiyordu. İmam buna izin verdi ve Ayetullah Hamaney'i aday oldu. İmamın işaret ve onayından sonra Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı ve Yüksek Savunma Konseyi Başkanı, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Yardımcısı ve Tahran'da Cuma namazı imamı oldu. İmam başka şekillerde de ona olan beğenisini dile getirdi. Yasal malların harcanması işini ona devrediyordu. İmam Hazretlerinin bürosunda çalıştığımız süre içerisinde imam, takipçilerinden altın ya da döviz olarak gelen fonların derhal Hamaney'e teslim edilmesini istiyordu. Ona itimat ediyordu. Bu konular imam için gerçekten çok hassas konulardı. Ben buna kendim bizzat tanık oldum. Bunları Hamaney'e teslim edin diyordu. Bunların yanı sıra başka örnekler de vardı. Mesela İmam Hümeyni ile olan buluşmalar, büro işlerinin bitmesinden sonra yapılırdı. Ama Ayetullah Hamaney'i geldiğinde, İmam onu bekletmeyin derdi. İmam bize şimdi kağıtlarınızı toplayın derdi. Hamaney ile görüşmesi bittikten sonra tekrar işimize dönerdik. Bu davranış, imamın onu özel bir konumda tuttuğunu gösteriyordu.
Evet, ben İran'da imamın yerini almaya en uygun kişinin Ayetullah Hamaney olduğunu düşünüyorum. İlim havzası onu tanıyor. Biz de onu tanıyoruz. İmam onu tanıyor. İmam yaptığı açıklamalarla bu tanımaya yardımcı oldu. İmam bize, o bizim yol göstericimiz oldu diyordu. Uzmanlar Meclisi de onu iyi tanıyordu ve onun seçilmesinde hiçbir sorunla karşılaşmadı.
Uluslararası basın ve gazeteler, Hamaney'in yeni Veli-i Fakih olduğunu ilan eden imamın oğlu Seyyid Hümeyni'nin açıklamalarını büyük bir dehşet içinde nakletti. Otorite sakin ve sorunsuz bir şekilde Hümeyni'den Hamaney'e geçti. Hamaney'in seçilmesinin destek görmesi ve ülkedeki askeri, yasama, yürütme ve yargı organlarının güven oyu alması birçok gözlemciyi şaşırttı. Daha sonra gözler yeni Veli-i Fakih'in, merhum Veli-i Fakih'in vasiyetini okuduğu İran parlamento binasına çevrildi.
Badeli aram ve kalbi mutmain ve ruhi şad ve zemiri umidvar ve fazl-i khuda az hizmet-i khaharan ve beraderan murakhas ve be cuy suy caygah abadi sefer mikunam و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرم. و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصور ها و تقصیر ها بپذیرم. و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روم و بدانم که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد. که خدمتگزاران بالا و بالاتر در خدمتم و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است. و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین.
صباح يوم الثلاثاء
Salı günü İmam Hümeyni'nin naaşı İran'ın başkentindeki Tahran musallasına nakledildi. Haberin duyulmasından sonra sabahın ilk saatlerinde 2 milyondan fazla insan, bölgenin ve çağdaş İran tarihinin en çok tartışma yaratan devlet adamı ve fakihinin naaşına veda etmek için sokaklarda bir insan seli oluşturdu. Merasimi organize edenler, yüz binlerce İranlı Tahran musallasına doğru akın ederken, imamın naaşını 3 metre yükseklikteki bir kürsü üzerinde camdan bir odaya yerleştirdiler. Tahran, histerik, kederli bir gün yaşadı. Sanki hiç kimse Ruhullah'ın vefat ettiğine inanmak istemiyordu. Vefat hadisesi, milyonlarca insan üzerine düşmüş bir yıldırım gibiydi. Ağlama, bayılma, bağırma, toplu dövünme manzaraları.
رسم ملايين البشر
بأجسام milyonlarca insan siyah renge bürünmüş ve Hümeyni'nin naaşının etrafını sarmış bedenleriyle insanlığın hiç görmediği bir beşeri tablo çizdi. Tahran, 5 Haziran'da diriliş gününü andıran bir tablo gibiydi. Sanki kıyamet kopmuştu. İmam Hümeyni'nin cenaze merasimi hazırlıkları başladı. İnsan selinin ve namaz saflarının kilometrelerce uzadığı bir zamanda pek çok başkan ve kral ortalıkta görünmezken Arap ve İslam dünyasından sivil kuruluşların, dünyanın farklı ülkelerinden siyasi ve ruhani şahsiyetlerin yoğun bir şekilde bu merasime katıldıkları gözlendi. من مختلف دول العالم Salı sabahı saat 7.30'da dini merci Ayetullah Gülbegani, İmam Hümeyni'nin cenaze namazını kıldırdı. Cenaze alayı sabah saat 8'de yola çıktı. Allahu Ekber İmamın cansız bedeni özel bir araca kondu ve defnedilmesi kararlaştırılan yere doğru insan selinin arasında giderken güçlükle yol aldı.
Neden oraya defnedildi? O gece imamın defnedileceği yer hakkında tartışıldı. Kum'daki biri Fatıma-i Masume türbesinin yanına, biri Cameran'da Hüseyniye'nin yanına, başka biri Kum'la Tahran arasındaki özel bir mekana, diğeri hava kuvvetleri kampına gömülmesini istedi. Herkes sayılabilecek her yeri saydı ama hiç kimse uygun bir yer bulamadı. Ben de oradaydım. Bütün yerlerin sayılmasına rağmen burasının nasıl akla gelmediğini ve tartışmanın nasıl bu noktada, yani en büyük şehit mezarlığı olarak kabul edilen Cennet-ü Zehra kabristanında son bulduğunu anlayamadık. O vakit bu yeri Allah'ın seçtiğini hissettim. Herkes başka yerler önermişti. Herkes önerisi üzerinde ısrar ediyor ve onu savunuyordu. Hiç kimse başlangıçta burayı önermedi ama birden burası herkesin kabul ettiği nihai seçenek oldu ve buraya gömülmesinde anlaştılar. Daha sonra imamın "Allah'ım beni şehitlerin yanında kabul buyur" dediğini hatırladım.
Cenaze merasimi başladı. İmam Hümeyni'nin naaşını taşıyan araç, Tahran musallasından 20 kilometre uzaklıktaki Tahran'ın güneyindeki Behçet Zehra kabristanı arasında toplanan milyonluk insan seli arasında boş yere ilerlemeye çalıştı. İnsanların aracı elleriyle yerden kaldırdıkları bu manzara, İmam Hümeyni'nin sürgünden döndüğü anı akla getirdi. İmamın 14 yıl sonra ilk olarak ziyaret etmeye karar verdiği yer, Behçet Zehra'daki Şehitler Kabristanı'ydı. O vakit onu 7 milyondan fazla insan karşılamıştı.
بعد مرور 10 سنوات
10 sene sonra Irak'la yapılan savaşa, İran'a uygulanan ambargoya ve Batı basınının onun şahsiyetini karalamaya çalışmasına rağmen o, halkının tarihinde en popüler lider oldu. 11 milyon insan Behçet Zehra'daki son durağına giderken İmam Hümeyni'ye eşlik etti. En büyük insan kalabalığının eşliğindeki bu cenaze, tarihteki en büyük cenaze olma sıfatını hak etti.
بعد تدخل كثيف
Devrim muhafızlarına ait kuvvetlerin yoğun müdahalesi sonucu, İmam Hümeyni'yi taşıyan araç, Tahran'ın dışındaki otoyola ulaşmayı başardı. Ancak çok geçmeden, naaşa eşlik edenler, yüz binlerce İranlının gömüleceği yerin çevresini sardığını ve Behçet Zehra'ya ulaşmanın imkansız olduğunu bildirdiler. Hava kuvvetleri çağrıldı. ve imamın naaşının gömüleceği yere havadan helikopterle götürülmesine karar verildi. Helikopter, defin için kararlaştırılan mekana indi. Ama kabristandaki kalabalık, defin işleminin yapılmasını engelledi. Naaşı alıp, hayır duasını almak için kefeni çekiştirmeye başladılar. Devrim muhafızlarına ait kuvvetler, naaşı geri almak için müdahale etti. Havaya ateş açarak, halkı boş yere uzaklaştırmaya çalıştılar. Bir saatten fazla bir zaman geçtikten sonra, devrim muhafızları, naaşı yeniden kefenlemek üzere helikoptere nakletti. Bu manzara akıllardan hiç silinmeyecek ve İmam Hümeyni'nin yandaşları ve müritleri arasında bıraktığı etkinin ne kadar büyük olduğuna tanıklık edecek. Defin işlemi ikinci defada başarısız oldu. Organizatörler, imamın defnedilmesine engel olan histerik keder hali karşısında ne yapacaklarını şaşırdılar. Binlerce el, hayır dua almak için kefene ulaşmaya çalışıyordu. O vakit Şeyh Rafsanjani helikopterle defin yerine geldi ve bizzat kendisi üçüncü defa kefenlemek üzere naaşın geri alınması işlemine başkanlık etti. Üçüncü denemede Seyyid Ahmet Hümeyni defin işlemini yürütmek için geldi. İran radyosu, milyonluk kalabalığı Behşet-i Zehra kabristanından uzaklaştırmak için defin işleminin ertelendiğini ilan etti. Buna rağmen naaşı taşıyan helikopter mezarlığa varmadan önce 6 defa iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı. İnsanların elleriyle dokunmasına engel olmak için demirden kapalı bir tabut getirildi ve naaş içine koyuldu. İmam Hümeyni'nin doğduğu tarihten bu yana 100 seneden fazla bir zaman geçti. Bu süre zarfında imamın ismi insanların zihinlerinde 20. yüzyılın başarılı olmuş tek İslami devrimi olması itibariyle İran devriminin lideri olarak yer etti. Onun şahsiyetinde devrimci yönün daha fazla şöhret kazandığı, diğer yönlerin ise devrimci kişiliği kadar tanınmadığı görünüyor. İmam Hümeyni, İslam dünyasındaki dini ekollerin büyük alimleri arasında yenilikçi, fakih sıfatıyla tanındı. Onun başlattığı hareket, fakihlerin siyasi, ekonomik ve toplumsal eylemi terk edip sadece yargı işleri ve yasal haklarla uğraştıkları ve kurtuluşu bekledikleri 1200 yıldan uzun bir zamana karşı darbe indirdi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! İmam Hümeyni, dini ekollerin tarihinde uzun yüzyıllar tartışılan fıkhi teorilerden biri olan velayeti fakih konusuna tekrar itibar kazandırdı. Bu teori, veliyül emr olmaları hasebiyle Müslümanların mercilerine ve fakihlerine itibar kazandırdı. Fakihin onayını almayan ya da onun liderlik etmediği ve Müslüman fakihlerin idare etmediği siyasi eylemlerin dini meşruiyeti tanınmadı. İmam Hümeyni, dinle siyaset arasındaki ayrım teorisini yerle bir etti. Uzun seneler boyunca siyasallaştırılmış din adamlarının Necef ve Kum'daki havzalarda saf dışı bırakılmalarından sonra bugün din adamlarına, hatta velayet-i fakihi teorisini benimsemeyenlere bile siyasi meselelerde fırsat vermemek kabul edilemez bir hal aldı. İmam Hümeyni, yandaşları ve müritlerine göre başkalarının yapamadığını yaptı ve Şia Müslümanlarının imamlarından 12. İmam Mehdi'nin gaybetinin üzerinden 1200 yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra Ruhullah, velayet-i fakih teorisine dayanarak birinci derecede fakihlerin yönettiği ve işlerini idare ettiği dini bir hükümet kurmayı başardı. Bu, İslam devletidir. Güçlenen devlettir. İslamcıların asırlardır gerçekleştirmeye çalıştıkları devlettir. Bu devlet, onun yönetimi altında olsa da imam, velayet-i fakih kurumuna bağlı olduğu kadar devleti kendi şahsıyla ilişkilendirmedi. Bu kurum, yeni veli-i fakihi seçti ve kurum, onun bıraktığı büyük bir miras olarak kaldı. İrsehul Ekber. Her yıl 3 Haziran'da İmam Hümeyni'nin vefat yıl dönümü kutlanıyor. Zamanın geçmesine rağmen onun şahsiyeti ve başarıları 20. yüzyılda meydana gelen olaylar arasında en fazla tartışma uyandıran olgu olarak kalacak. Belki de etkisi diğer yüzyıllarda da sürecek. Tarihte Ruhullah'ın gizli kalan yönleri anlatılanlardan daha çoktur. Hali hazırda tarih, bir bakış açısından başka bir şey değildir.
Bu inayat-ı khasi veli-i asr, ervahun alehul fida, in kişti mutalatime insaniyet, به ساحل نجات برسد و مستضعفان جهان بر مستکبران ظالم پیروز شوند و امید است که حکومت بزرگ همگانی حضرت سلام الله علیه به زودی برقرار شود و چشم همه ما را و همه مسلمین جهان را به نور مبارکش روشن فرماید.